Ayrım 23, S.S. Barış Behriban, Barış Terkoğlu. Sayfa 219. 41. Bölüm, Soylu'nun Kırdığı Bacaklar. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'ndan sonra hukukta en ilgili bakanlık. Öyle ya, adaletin tecelli etmesini sağlayacak polis ve jandarma ona bağlı. Öte yandan devleti illerde temsil eden mülki idare de bakanlığın altında. Gel gelelim, Soylu hukuk deyince kendisini pek iyi hissetmiyor. Aksine çoğu konuşmasında devleti hukuksuzluğa zorluyor. Oysa devlet ile mafyanın ve çetelerin arasındaki en büyük farkın hukuk olduğunu biliyoruz. Örnek mi? Soylu 3 Ocak 2018'de MEP Şura Salonu'nda düzenlenen genel güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuştu, tarihe geçen o sözleri söyledi. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Ülkenin en büyük baronlarından biri olan Zindaşti'nin Cumhurbaşkanlığı sarayından gelen telefonla bırakıldığını, baronların siyasetçilerle omuz omuza fotoğraf verdiğini unutan Soylu, polise uyuşturucu satıcılarının bacağının kırılmasını öneriyordu. Oysa olağan hukuk devletindeki gibi cezalandırılsalar yeterliydi. Soylu benzer açıklamalarını sürdürmeye devam etti. Ona göre hukuk önemli değildi. Kadın Muhtarlar Derneği'nin kongresinde 26 Ekim 2021'de konuşan Soylu şunu söyledi. Muhtarlarımız diyor ki, efendim şurada metruk bina var, burada metruk bina var ama mahkeme kararı var, yıkamıyoruz. Ya arkadaş, sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Soylu kısacası boş ver hukuku diyordu. Soylu o günlerde dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile kavga ediyordu. Gül bir yandan Soylu'ya, öte yandan pelikancılara cevap vermek zorunda kalıyordu. Pelikan yapılanmasını Cendere adlı kitabımızda anlatmıştık. Gül'ün Soylu'ya bu meselede verdiği cevap ise şu oldu. Değerli arkadaşlar, bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. Biz yapalım, hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün, biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. Sözler açıkça Soylu'ya yanıttı. Soylu da öyle anlamış olacak ki 11 Ocak 2022'de A Haber'de katıldığı programda şunları söyledi. Bundan sonra Allah nasip ederse bir fırsat bulursam hukuk okuyacağım. Hukuk fakültesine gireceğim ve hukuk okuyacağım. Abdülhamit Gül 2 gün sonra Soylu'ya hukuk eğitimi sempozyumunda bir kez daha yanıt verdi. Gül, hukuk fakültelerine ihtiyaca göre öğrenci alınması gerektiğini, aksi halde gençlerin hayallerinin yıkılacağını söyledi ve devam etti. Nitelikli hukuk, nitelikli hukukçuyla ancak mümkün olur. MHP tasfiye için devrede. Soylu Gül kavgasında bir süre MHP'liler de devreye girdi. MHP'nin Adalet Bakanı Gül'e karşı tavrında da Soylu'nun etkisi olduğu konuşuluyordu. Bu iddiayı dile getirenler özellikle bir MHP Genel Başkan Yardımcısı üzerinden Abdülhamit Gül'ün tasfiyesi için lobi yapıldığını iddia ediyordu. Bu tasfiye elbette Soylu'nun isteğiydi. Aslında ikili arasındaki gerilim kamuoyu önünde açık bir şekilde de yaşandı. Tarih 20 Ocak 2021. Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu 45 gündür hastanedeydi. Annesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafa sosyal medyada küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına şöyle tepki gösterdi. 45 gündür anam hastanede, annem de fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım. Kanunda küfür elbette ki suç, ancak hakaret davalarında tutuklu yargılama çok istisnai bir tedbir. Soylu'ya özel bir hukuk yok. Buna rağmen Soylu annesine küfreden kişiye özel tutuklama istiyordu. Soylu'ya ilk tepkiyi AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı verdi. Bölükbaşı bir telefon ötede olan kişilere buradan meramını anlatmaya kalkıyorsan niyetin sorgulanır. Parti disiplini dava disiplinidir. Biz böyle gördük, böyle öğrendik dedi. Ertesi gün Abdülhamit Gül kamuoyunun önünde Soylu'ya net bir cevap verdi. Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Soylu ile Gül'ün son hukuk kavgası ise Gül'ün başını yedi. Hukuku boş ver diyen Soylu bu kez açıkça yapacağını yapmıştı. İstanbul'a yoğun kar yağdı. 24 Ocak 2022 günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir büyükelçi ile buluşma görüntüsü MOBESE kayıtlarından alınıp servis edilmişti. Bir restoranda yemek suç değildi tabii. Ancak Soylu devletin elindeki takip imkanlarını İmamoğlu'nu zor durumda bırakmak, ona karşı politik amaçla kullanmak için harcıyordu. Bu açıkça hukukun ayaklar altına alınmasıydı. Nitekim İmamoğlu da hangi MOBESE kamerasından bu görüntülerin alındığını belirleyip suç duyurusunda bulundu. Öyle ya, bu görüntüler ancak polis tarafından alınabilirdi. Meseleye tepki gösteren tek kişi özel yaşamı takibi alınan İmamoğlu değildi. Abdülhamit Gül de birkaç gün sonra konu üzerine konuştu. Geçmişte FETÖ'nün istihbarat ve veri madenciliğine verdiği özel önemi hepimiz biliyoruz. Ve bu çerçevede delil üreterek tezgahlarla oluşturulan kumpaslarla nasıl insanların kişisel haklarını ihlal ettikleri, nasıl mahremiyet haklarını ihlal ettiklerini hepimiz gördük, yaşadık. Usulsüz dinlemeler, kişilerin mahrem görüntüleri, özel bilgilerin ifşa edilmesi, verilerin hukuk dışı yollarla ele geçirilmesi gibi tüm hukuk dışı bu fiilleri hep beraber yaşadık. Hukuk devletinde esas itibarıyla haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikastı olmaz. Hukuk buna asla izin vermez, veremez, vermemelidir. Gül'ün bu konuşması bardağı taşırdı. Anlatılan o ki Soylu'nun aracıları Gül'ü doğrudan saraya şikayet etti. Gül de ipleri koparmıştı. Söylenene göre zaten bu konuşmayı yaptığı sırada saraya istifasını sunmuştu. Gül Soylu'nun yaptıklarıyla Türkiye'nin bir polis devletine döndüğünü söylüyor, böyle Adalet Bakanlığı yapamayacağını ifade ediyordu. Mahkemelere talimat gibi konuşma. Soylu'nun hukuk tanımazlığı öyle bir hal aldı ki İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde 9 Ekim 2022'de yaşanan patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olayın doğalgazdan kaynaklandığını söyledi. İBB ise apartmanda doğalgaz tesisatının bulunmadığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısını şu an göremedik." dedi. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı adeta bakanı yalanlayarak terör şüphesi nedeniyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Gerisini Halk TV'de Seyhan Avşar'ın haberinden öğrendik. Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı telefonla aramıştı. Patlamanın kendisinin bilgisi olmadan nasıl terör soruşturmasına çevrildiğini sordu. Başsavcı ise patlamaya neden olan kişinin 1980'li yıllarda TKP-ML terör örgütünden yargılanan MK olduğunu belirterek gerekçesini açıkladı. Soylu'ya kendisiyle değil, mevkidaşı olan Adalet Bakanı ile konuşması gerektiğini belirtti. İki isim telefonda ciddi bir gerilim yaşadı. Avşar'ın haberini başsavcılık kaynakları da doğruluyordu. Soylu mahkeme kararlarını, savcılık soruşturmalarını hukukun dışına çıkarak yönlendirmeye çalışıyordu. Bu FETÖ'nün yaptığı gibi mahkemelerin hukukun araçsallaştırılmasıydı. Aile içi kavgaya Soylu müdahalesi. Son olarak, belki Soylu'nun durumu ile ilgili yüzlerce örnek verilebilir. Ancak kitabı yazarken özel bir kulis bilgisini güçlü kaynaklardan öğrendik. Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Taşkesenli oğlu ailesini hatırladınız mı? Peker, yıllarca Bank Asya'yı yöneten Ali Fuat Taşkesenli oğlunun AKP milletvekili kardeşi Zehra Taşkesenli oğlu ile birlikte borsada usulsüz işlere karıştığını iddia etmişti. Peker Zehra Taşkesenlioğlu'nun danışmanlık şirketi aracılığıyla borsaya girmeye çalışan şirketlerden para aldığını, abisinin gücünü bunun için kullandığını anlatıyordu. Peker bu iddiasını belgelerle açıkladı. Derken tam da bu dönemde Zehra Taşkesenlioğlu boşanma davası da gündeme geldi. Ayrıldığı eşi Ünsal Ban, Zehra Taşkesenlioğlu'nun kendisine 2,5 milyon dolar borç verdiği gerekçesiyle geri istediğini belirtiyor. Sormak lazım, 2,5 milyon doları nereden buldun diye konuşuyordu. Boşanma açıklamasında Zehra Taşkesenlioğlu bana elden para verdiğini söyledi. Soy nereden bulmuştu bu parayı? Öte yandan Ban ve Taşkesenlioğlu'nun Yunanistan'da bekleyen lüks bir yatı ortaya çıktı. Bazı şirket temsilcileri Peker'in borsa iddialarını doğrulayan konuşmalar yaptı. İşte tam da bu dönemde Peker bir adım ileri gitti. Ban'ın ve Taşkesenlioğlu'nun evin içinde kavga etme anlarına dair görüntüleri yayımladı. Bu sırada Zehra Taşkesenlioğlu Ban'a itiraf sayılabilecek ifadeler kullanıyordu. Belli ki Ban bu anı görüntülemiş Peker'e servis etmişti. Yolsuzluk iddialarını günlerce izleyenler Taşkesenlioğlu'nun ev haliyle yaptığı konuşmaların yayımlanmasının özel hayatın ihlali olduğuna karar verdi. Sonrası malum, Ban yakalanarak tutuklandı. Buraya kadar olanları özetledik. Bilmediğimiz ise şuydu. Konuştuğumuz kritik bir isim sürece Soylu'nun dahlini anlattı. Malum Soylu ile Peker arasında savaş başlamıştı. Bu sırada Soylu içeride dışarıda hedefe konmuştu. Taşkesenlioğlu ifşaları Soylu'ya ilaç gibi geldi. Anlatılan o ki bu sırada Zehra Taşkesenlioğlu Soylu'dan yardım istedi. Soylu can düşmanı Peker'e görüntü servis eden Ban'ın hızla peşine düştü. Peker'in yayımladığı görüntülerin ardından kaçış planı yaptığı iddia edilen Ban Muğla Milas'ta yakalandı. Bu süreçte Soylu gelişmeleri dakika dakika Taşkesenlioğlu'na bildirdi. Böylece hem kendisi dışında AKP'lilerin hedef alındığını gösterdi, hem de Peker'le mücadeleyi kendisinin verdiğini ortaya koydu. Hem de parti içine ben bitmedim, varım mesajı verdi. Hukuk Cumhuriyet'in en kalın kolonudur. Adalet dostlarımıza verdiğimiz gül değil, düşmanlarımızı bile tarttığımız kantardır. Bugün hukuku yıkanlar aslında Cumhuriyet'i çökertiyor. 42. Bölüm Depremin Ardındaki Sırlar. Türkiye 6 Şubat 2023'te gerçekleşen iki ayrı depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezi depremler 10 ili yerle bir etti. Elinizde tuttuğunuz bu kitap yazılırken sadece resmi verilere göre kaybettiğimiz insan sayısı 50 bine yaklaşıyordu. Peki can kaybı daha az olabilir miydi? Arama kurtarma ekipleri günler sonra değil de hızlıca müdahale etseydi durum değişir miydi? Uzmanlara göre bunun yanıtı evet, farklı olurdu. Depremden hemen sonra yaşananları hatırlayalım. Depremden yarım saat sonra Süleyman Soylu İçişleri Bakanı sıfatıyla açıklama yaptı. 4. seviye alarm ortaya koyduk. Bu uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır dedi. Soylu'nun hemen uluslararası yardım çağrısı yapması AKP içinden ciddi eleştirilerin yükselmesine neden olmuştu. Soylu'nun ardından Erdoğan'dan açıklama geldi ve AFAD'ın hızla çalışmalarına başladığını söyledi. AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlandığından bu yana en büyük sınavını verecekti. Lakin ilk iki gün boyunca enkazlarda yeterli çalışma yapılmamasının en büyük nedeni AFAD yetkililerinin koordinasyonu becerememesiydi. Liyakatsizlik böylesi acı bir felakette yine kendisini göstermişti. Keza afetlerde en büyük görevi üstlenecek olan kurumun tepe yöneticileri ya Soylu ile ilişkisine ya da AKP'ye yakınlığına göre seçilmişti. Kuşkusuz ilahiyat mezunu olan İsmail Palakoğlu'nu afetlere müdahale genel müdürü yapan zihniyetin kurumdaki dönüşümü sağlaması hemen bir günde olmadı. Örneğin AFAD'ın uzun yıllar genel müdürlüğünü yapan Doktor Mehmet Güllüoğlu kurumun Süleyman Soylu'ya bağlanmasının ardından zorlu günler yaşadı. Deniyor ki Soylu AFAD'da kendisine daha biat eden bir yönetim istedi. Yakın gördüğü isimleri afet yönetimini çatı kurumunda toplamaya çalıştı. Bürokrasiyi hiç olmaması gereken o yerde egemen kıldı. Haliyle tüm bunlara karşı çıkan Mehmet Güllüoğlu ile Süleyman Soylu karşı karşıya geldi. Durum öyle bir noktaya vardı ki Güllüoğlu bir gün Cumhurbaşkanlığı sarayına gitti. Erdoğan'a özetle ya beni başka bir yere atayın ya da ben AFAD'dan affımı rica ediyorum dedi. 2020 yılının sonlarında da Güllüoğlu için Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevi bulundu. Ne zamanki Kahramanmaraş depremleri oldu, AFAD'ın koordinasyon sıkıntısı görünür hale geldi. Büyükelçi Güllüoğlu Türkiye'ye çağrıldı. Depremin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'nca Adana'da görevlendirilen Güllüoğlu, yurt dışından gelen yardımları koordine ettiğini duyurdu. Dedik ya, Soylu AFAD'da istediği kadrolaşmayı sağladı. Gelinen noktanın vahametini anlatmak için birkaç örnek daha vermemiz gerekiyor. Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'nün başında ise Nehar Poçan vardı. AFAD'da Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Dairesi'nden Geçici Barınma ve Lojistik Depo Yönetimi Dairesi'ne kadar kritik birimler onun emrinde. Evet, Poçan inşaat mühendisi ama onu başka bir nedenle hatırlıyoruz. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun 7 Eylül 2019 tarihli haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri olan Poçan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eniştesiydi. Poçan müşavirlikten alınıp Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'na atanmıştı. Öyle ki Poçan'ın memuriyet kıdemi bu göreve yetmediği için atama vekaleten yapılmıştı. İşte bu ayrıcalığa sahip Poçan, Soylu imzasıyla AFAD'a müdür yapıldı. Bitmedi. Deprem müdürlüğünün de barınma müdürlüğünün de bağlı olduğu kritik başkan yardımcısı Uğur Sezer, mülkiye müfettişliğinden AFAD'daki bu göreve getirildi. Onu da başka bir nedenle konuştuk. İçişleri Bakanı Soylu'ya yakın Uğur Sezer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesinde linç edilirken Çubuk Kaymakamıydı. Tolga Şar'dan onun hızlı yükselişini şöyle anlattı. Olayın ardından Çubuk'tan bakanlık merkez kadrosuna çekilen Sezer, önce 1. sınıf mülki idare amiri sınıfına yükseltildi, peşi sıra mülkiye müfettişi kadrosuna atanan Sezer, son aşamada Soylu'nun danışmanı oldu. Sezer işte bu hikayenin sonunda AFAD'daki koltuğuna oturtuldu. İşte arama kurtarma faaliyetlerinin bağlandığı AFAD'ı bu hale getiren zihniyetin gerçek bir afet karşısında devreye sokacağı, uygulanabilir bir planının olmadığı da görülmüş oldu. Onun için arama kurtarma faaliyetlerinin yeteri kadar yapılamadığını fark eden hükümet yetkilileri eski başkan Mehmet Güllüoğlu'nu Tanzanya'dan getirdi ve koordinasyon görevini ona verdi. Madem Güllüoğlu bu işte iyiydi, neden gönderildi? Yerine neden bu işi yapabilecek biri getirilmedi soruları da umarız bir gün yanıtını bulur. Askeri indirelim de darbe mi yapsın? Asker sahaya neden geç çıktı? Depremin hemen ardından milyonlarca kişinin aklındaki soru buydu. 99 depreminde hızlıca sahada gördüğümüz, enkazların altından insanları kurtaran, sahra hastaneleri, aşevleri kuran ordu, şehirlerin yerle bir olduğu felakette birkaç gün sonra tam olarak intikal edebildi. Konuya dair farklı iddialar var. İlk olarak asker cephesinden başlayalım. Depremin hemen ardından asker sahaya çıkmak için hazırlıklarına başladı. Ancak arama kurtarma faaliyetlerinde tek görevli AFAD olduğu için gelecek talimatı beklemek zorunda kaldılar. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok depremden hemen sonra yaşananları anlattı. Emir komuta zinciri Ankara'dan Adıyaman'a ulaşıncaya kadar ne yazık ki 2 gün geçti. Benim şöyle bir duyumum var. 2. Ordu Komutanı bir an önce depreme müdahale etmemiz lazım demiş. Beklemede kalalım denilince üzüntüden ağlamış. Deprem bölgesinde yaklaşık 50 bin askerin olduğu hesaplanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk günlerde yaptığı açıklamalar birliklerdeki askerlerin çok azının sahaya çıkarıldığını gözler önüne seriyor. Akla insanların canlarını kurtarma aşamasında askerin sahaya çıkmasını engelleyen siyasi kararların olup olmadığı sorusu geliyor. gazeteci Tolga Şardan köşesinde Ankara'da konuşulanları aktardı. Bu yazı yaşananlara dair sis perdesini aralamakta yardımcı oluyordu. AKP kulislerinden yansıyan bilgiye göre Erdoğan ilk önce Fuat Oktay ile görüşerek AFAD'ın süreci tek başına götüremeyeceğini belirterek askerin görev başına geçmesi talimatını verdi. Ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu ile Ankara'daki AFAD merkezinde bir araya gelen Oktay her iki bakana Erdoğan'ın talimatını iletti. Akar talimat üzerine askerin sahada koordine edilmesini sağlayan hazırlıklarda bulundu. Ancak İçişleri Bakanı Soylu askerin sahaya çıkmasına tepki gösterdi. Kulislere yansıyan iddialara göre askeri niye karıştırıyorsunuz? AFAD'ın sorumlusu benim mesajını Oktay'a aktardı. Bu arada Akar ile Soylu arasındaki ilişkilerin geçmişte yaşanan bazı olaylar sebebiyle limoni yani gergin olduğunu ekleyeyim. Burada CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in askerin yeterli ve etkili ölçüde afet bölgesinde sahada olmamasını eleştirirken Soylu'nun bir şekilde hallederiz mantığıyla askeri sahaya sürelim talebine itiraz ettiğini, sürülmüşlerin bir kısmının geri çağrıldığını söylediğini ve askeri sahaya sürmemesi askere sığındı dedirtmemek için midir? Bir ihtimal darbe paranoyası diyorlar bundan mıdır? Başka bir sebebi mi vardır? Cevaplayacak olanlar Hulusi Akar'dır, Ömer Çelik'tir, Tayyip Erdoğan'dır dediğini hatırlatayım. Şardan'ın aktardıklarından görülüyor ki on binlerce vatandaş enkaz altında kurtarılmayı beklerken Soylu askerin alana çıkmasını, insanları kurtarmaya çalışmasını geciktirmişti. Dahası ilk kez duyacağınız bir iddiayı da biz yazalım. Süleyman Soylu'nun o sıcak anlarda açık olarak askeri indirelim de darbe mi yapsın sözünü kullandığı Ankara kulislerinde konuşuluyordu. 23. ayrının sonu. Sayfa 228.